Oldukça önemli.
Şimdi 22 Mart, 22 Mart 2010. Giriş diyoruz.
Ben... Büyük mantıktan başlıyor.
Şimdi giriş bölümleri orada da var. Yani orada düşün, giriş, orada da giriş var. Ne var orada? Giriş.
Evet,
giriş
mi? Bölümleri.
Tamam. Orada ayrıca da şey var. Düşüncenin nesnelliğe karşı tutumları diye 3 ayrı bölüm var ve onlar yani bir tür hazırlık mantık bilimine. Yani Hegel şey yapıyor. Mantık biliminin kendisine girmeden önce bilinci, doğal bilinci şeye, kurgul düşünmeye, kavramsal düşünmeye hazır yok. Kurgul dediğimiz zaman genel olarak kavramsal düşünme diye anlayacağız ve kavramsal düşünme sözünün anlamı da duyulardan arınmış arı düşüncelerle düşünme olacak. Yani bir şeyin bir kavramı ele aldığımız zaman o kavramı kavramdan başka bir şey yapmamaya çalışacağız. Yani kavramı kavramda kavramın kendisinden başka düşünülecek bir şey yoktur diyor Hegel. Onu uygulayacağız. O söylediğim şey küçük mantıkta söylüyor ve aslında ben indekse de aldım onu. Dizine aldım yani. Dizinden bulabilirsiniz nerede dediğini. Bir kavramda kavramın kendisinden başka düşünecek bir şey yok. O yüzden yani orada tanım falan aramanın anlamı yok. Onu betimlemek, açıklamak, tanımlamak falan bunlar şeyi bozuyor. Kavramın aralığını bozuyor. Yani o kavramı o bağlamdan, aralıktan çıkarmak yasak değil. Ama o zaman arı olmuyor. Ve mantık arı kavramlarla, arı düşüncelerle ilgileniyor. Arı dediğimiz zaman duysallıktan arınmış, uzaysal zamansallıktan arınmış. Dolayısıyla tasarımdan arınmış. Yani şimdi mantığın genel kavramı var. Mantığın ne olduğunu anlatmaya çalışıyor burada. Yani aslında Hegel bugün bunu yazsaydı, bizlere konuşsaydı böyle daha başka bir şey, söylem geliştirecek. Yani biz de yine onun söylediklerine bakacağız ama mantığın ne olduğunu anlamak için bundan daha özlü, daha ama yani felsefede uzun konuşmak, uzun yazmak bazen şey oluyor sanki daha iyiymiş gibi görünüyor ama aslında o kadar şey gerekli değil. Yani anladığın zaman bir bağlantıyı ya da bir kavramı onu öyle uzun uzun sayfalar betimlemek şey bazen işi karıştırıyor. Yararlı olmayabiliyor. Ama mantığın ne olduğunu anlatmak şey yani o belki biraz uzatmayı gerektiriyor. Değil mi? Mantığın ne olduğunu hemen söyleyebilecek miyiz? Mantığın ne olduğunu çok kısa bir şekilde söyleyebiliriz. Mantık, düşünce bağıntı var demek. Efendim?
Düşüncenin bağıntıları.
Evet, bağıntı demek. Yani doğal bilincimizde bile onu görebiliriz. Bir şey, bir kavramı, ona uymadığını düşündüğümüz bir kavramla ya da bir önermeyi ona uymayan bir şeyle bağladığımız zaman bu bize mantıksız geliyor.
Akla yatmak demek.
Biraz ona benziyor tabii. Evet, ama mantık burada Hegel'in kullandığı anlamda yalın olarak kavramlar arasındaki bağlantı demek. Kavram. Ve kavram kendisinden başka bir şey değildi. Ve bunlar arasındaki bağlantı kavramın yalın olması gibi yalın olmak zorunda. Yani göreceğiz varlık ve yokluk arasında öyle bir bağlantı var ki o bağlantı mantık dediğimiz şey ve yalın. Şimdi bu neler demiş Hegel burada? Sıradan uslamlama diye bir anlatım kullanıyor sayfa 29'da. Sıradan uslamlamalar felsefede geçerli değiller. Yani bütün yaşamımız uslamlamalarla geçiyor. Düşünmek uslamlamak demek. Uslamlama şey de diyebiliriz. Çıkarsama, tasım da bir uslamlama. Az önce tasımdan söz ettik. Tasım bir uslamlamalar dizisi aslında. Yani uslamlamaların Aristoteles fark etmiş insanların tasımlara başvurduklarını ve onun doğasını incelemiş. Tasım bir uslamlama şey biçimi.
Düşünce
akıl yürütme, usta vurma dediğimiz şey ve ama bu felsefede ya da bilimde bu genel terimin bir geçerliği yok. Geçerli yok dediğim şey, niye geçerli yok? Çünkü sıradan uslamlamada her şeyi uslamlayabiliyoruz. Her türlü saçmalık, her türlü yanlışlık, aslında bağlantısızlık, tutarsızlık falan pekala şey yapabiliyor. Yani Naziler de uslamlama kullanıyorlardı. Bağnazlar da diyelim, fanatikler de. Yani Robespierre de uslamlama kullanıyordu. Şey diyor, erdem terörsüz olmaz diyor Robespierre. Erdem, Robespierre şey değil, cahil birisi değil. Fransız devriminin bir dönem şeyi, Jacobinlerin şefi. Yani devrimin başkanı ve erdem terör... Yani her, İslamlama her şeye yarıyor. Orada o eğer gerçek bir İslamlama biçimi olmasa o zaman İslamlamaya güvenilmeyebiliriz. Hiçbir işimize yaramaz çünkü. Her İslamlamanın karşısına bir başkası çıkartılabilir. Neyse, İslamlamanın ne olduğunu biliyoruz. Şimdi derin düşünce biçimleri diyor Hegel. Derin düşünce de yine felsefe için yeterli değil. Derin düşünmek tamam. Sanki şey gibi görünüyor, bir başarı gibi görünüyor, bir genel olarak bir olumlu bir anlamı var. Ama derin düşünce de yeterli değil ve derin düşünce, refleksiyon denen şey Avrupa dillerinde yani İngilizce'de falan da reflect dendiği zaman bir şeyin üzerine düşünme anlaşılıyor. Bu reflection, ha? Aynı zamanda yansıtma. Yani fiziksel yansıma anlamına da geliyor. Ama refleksiyon ya da reflection bu şey. Türkçe onu derin düşünme ya da üzerine düşünme diye çeviriyoruz ve bunun da ne olduğunu düşünmemiz, anlamamız gerekiyor. Yani o da bize yaramıyor. O da felsefeye yaramıyor. Çünkü derin düşünce şeyden, derine iniyorsun. Bir kere orada Türkçedeki karşılık şeyden daha iyi. Almanca'daki ve İngilizce'deki yapıdan daha iyi, etimolojiden daha iyi. Çünkü yani reflekt yansıma demek dediğin gibi. Ama aynı zamanda
kendi üzerine düşünme.
Bir şey kendine yansıma gibi. Ya da yani orada o yansıma... öyle denebilir. Yani yansıma ile ilgili bir şey var ama Hegel onu incelerken, yani o sözcüğün etimolojisini incelerken refleksiyonda diyor dolaylılık var diyor. Yansıma olarak düşünüldüğünde dolaylılık var. Çünkü bir şey var ve o şey dolaysız. O şey yansıdığı zaman dolaylı oluyor. Yansıma dolaylılık iniyor. O doğal bilincin İngilizce'de ve Almanca'da Almanca'da reflektieren, yani o sözcüğü reflektieren, reflekt sözcüğünü onu düşünceyi anlatmak için seçmiş olmasının gerekçesini şeyde buluyor. Orada dolaylılık kapsamında buluyor. Yani refleksiyon bir dolaylılık kapsıyor, yansıma. Ama yani o yeterli bir şey değil. Türkçedeki derin düşünme anlatımı daha doğru. Çünkü derin düşünmede o duysal yüzeyin altına geçip derine inip bir konuyu derinine düşünme imleniyor. Öyle değil mi? Derin düşünme diye bir şey var. Sık sık kullandığımız, yabancı değiliz. Niye derin? Görüngüyü aşıyor ya da yüzeyi aşıyor ve derine gidiyor, öze gidiyor. İçsel, ve dolaylı.
İçsel.
İçe gidiyor. İç de özsel bir terim. İç ve dış bunlar da özsel terimler. Yani onlar şu an şey değil, konusu değil ama öze gidiyor yani. Derin düşünme özle ilgili ve özellikle ilgili. Ama bu da felsefe için yeterli değil. Çünkü bu da diyalektiği anlatıyor. Derin düşünmek, diyalektik düşünmek demek değil. Derin düşünmek anlığa özgü bir şey. Ve anlak soyutlamacı yeter. Bu ön sözde anlaktan öyle söz ediyor. Anlak, zeka denen şey. Anlak ne özgü?
Soyutlama yeteri.
Evet. Anlak. Şimdi tam 31. sayfada ikinci paragrafta bundan söz ediyor. 31. sayfa. Ama derin düşünen anlak felsefeyi gasp etti diyor. Derin düşünen anlak. Başka bakımlardan sık sık bir belgi slogan demek. belge olarak kullanılan bu anlatımın ne demek olduğunu sağın olarak bilmemiz gerekir. Onunla genel olarak soyutlamacı ve dolayısıyla ayırıcı ve ayırmasında direten anlak anlaşılır. Soyutlamacı, ayırıcı ve ayırmasında direten anlak diyor. Musa karşı döndüğünde sıradan sağduyu olarak davranır. Şimdi sağduyu bu da şey yine yani bunlar şey değil, kötü terimler değiller. Anlak, derin düşünme, üzerine düşünme ya da sağduyu. Ama bunlar felsefeye uygun değiller. Yani hiçbir diyalektik, diyalektiği anlatmak için şey de yeterli değil. Kavramsal düşünme olmasına karşın, derin düşünme, kavramsal düşünme demek. Çünkü bir şey derin olarak düşünürsek, yani orada bir soyutlama yapıyoruz ve derinde bulduğumuz şey, yani bilmiyorum onu hatırlayabiliyor muyuz ama evet böyle soyutlanmış bir kavram alıyoruz. Yani devlet nedir? İşte iyilik nedir falan böyle bunları.
Şimdi ben çok devleti karşılaştırmak gibi bir refleks oluyor.
Ne?
Yani devlet nedir diye düşününce sanki birden çok devletin işte
karşılaştırma
Türk devletini, Yunanistan devletini, Macar devletini karşılaştırmak gibi bir şey aklı getiriyor.
Evet, yani derin düşünme bağlantı kurabilir. Karşılaştırma bağlantı kurmak demek. Yani derin düşünce şey yapmıyor, bir kavramı alıp kendi başına bırakmıyor ve karşılaştırmalara gidiyor, bağlantılara gidiyor. Ama o bağlantılarda şey, onlar da diyalektik. Her bağlantıda diyalektik değil. Mantık bağlantı dedik ama bağlantıya eşitlemek doğru olmayacak. Yani o bağlantının karakteri önemli. En son nokta, daha ötesi olmayan ya da daha derini olmayan nokta o bağlantının karakteri ve o bağlantının diyalektiği. Yani o öyle bir temel ki artık onun daha derini yok, daha ötesi yok. Şimdi ona göreceğiz. Anlak soyutlama yapıyor. Yani kategorileri kendi başlarına alıyor, yalıtarak, izole ederek alıyor ve öyle tutuyor. Az önce söylediğim şeyi yapıyor. Bir kavramı kendisinde, bir kavram için diyor. Kavramın kendisi, kavramda kavramın kendisinden başka düşünecek bir şey yoktur. Anlak bir bakıma onu yapıyor. Onu yapmamız gerekiyor ve yöntemsel olarak da o ilk moment, onu da göreceğiz. Ama anlak daha tam ısınamadık değil mi? Yani anlak o yalın arı kavramı aldığı zaman ne yapacağını bilmiyor. Onu dışsal olarak karşılaştırıyor, bağlıyor. Ama örneğin Türk devletini ya da Rus devletini falan alıyorsa anlak diyelim, derin düşünce. Orada o zaten arı kavramı almaktan uzaklaşıyor her şeyden önce. Görgül devleti alıyor. Devlet olarak devlet ayrı bir şey. Görgül devlet, tarihsel devletler, var olan devlet, pozitif devlet de ayrı bir şey. Yani burada yine anlak konusunda
her şeyi de attık bu esnenden.
Evet.
Derin düşünceyi attık.
Attık.
Anlığa attık.
Güzel.
Ondan sonra
İslamlamayı attık.
Bunları attık.
Atmadığımız bir noktaya ulaşacağız şimdi. Neyle mantığa?
Atma demek şu.
Yani
felsefe için
yani, şey yeterli değil dedik. O evet. Hepsini bir mi kullanınca?
Hayır. Yani bunların hepsinde dışsallık var. Ya da yani ne demek şimdi attık? Anlak bir yeti, anlar silmiyoruz.
Hayır, atmak değil de yeterli görmedik anlamında.
Yeterli görmedik anlamında, evet.
Atmak belki doğru.
Tabii, uslamlama. Yani diyalektik de bir uslamlama. Ama uslamlamanın kötü biçimleri de var. Az önce dedim, yani Naziler de uslamlama yapıyorlar. Robespierre'inki de bir uslamlama ya da bir bağlantı kurma. Yani nasıl kaçınacağız? Robespierre'i nasıl çürüteceğiz? Erdem terörsüz olmaz diyor. Erdem terörü kapsar diyor. Erdem terördür demek istiyor kendinde. Yani onu nasıl kıracağız? Yoksa kıramazsak o zaman ona sen haksızsın deme şeyimiz kalmayacak. Yani o bir uslamlama yaptı. Bir derin düşünme yaptı. Bir çıkarsama da yaptı ya da bir bağıntı kurdu ama eğer daha iyisi yoksa o zaman varoluşçular gibi özü reddetme noktasına geleceğiz ve o zaman tüm uslanmamaları yargılayacak bir kriterden yoksun kalacağız ve biraz daha soyut ya da yani insan her şeyin ölçüsüdür diye bir şeyi var sofistlerin. O sofizm onun oradaki insan şey değil, ideal insan ya da gerçek insan değil. Her insan, herhangi bir insan. Dolayısıyla her şey, insan her şeyin ölçüsüdür dendiği zaman olsun. Protagoras ya da Gorgias söylüyor ikisinden biri. Fark etmiyor bizim için şu anda. Onu şey diye aldığımız zaman, insan her şeyin ölçüsüdür aldığı zaman yine her uslanmama, her çıkarsama, işte her bağıntılama falan geçerlidir anlamını almamız gerekecek. Çünkü onların doğru ya da yanlış olduklarını neye göre söyleyeceğiz? Yani bir oradaki tam bir görecilik var. Çünkü yani insan her şeyin ölçüsüdür dendiği zaman her oradaki dediğim gibi tekil herhangi bir insan kastediliyor. Ama örneğin Tanrı her şeyin ölçüsüdür dediği zaman dendiği zaman orada bir saltıklık imleniyor. Ya da Kur'an ya da İncil her şeyin yargıcıdır ya da ölçüsüdür dendiği zaman artık orada insan her şeyin ölçüsü olmaktan çıkıyor, her şeyin ölçüsü Tanrı oluyor ya da kutsal kitap oluyor. Yani o anlamda sofist görecilik kırılıyor ve sofizm şeyi tanımıyor. Yunan dinini, Yunan törelliğini tanımıyor. Çünkü her şey, insan her şeyin ölçüsü yine. Yani bir törellik var mı? Var. Yunanlar ona uyguluyorlar. Ama sofist diyor ki onun ölçüsü benim diyor. Yani ben onun üstündeyim, ben onu yargılayabilirim. Ve sofizm Atina'nın çöküşüyle birlikte ortaya çıkıyor. Ya da o döneme çöküşüyorlar. Sokrates de o dönemde geliyor. Sorgulanmayan yaşam hiçbir şeye yaşamaya değmez diyen Sokrates ve orada yani sofistlerin şeyleri, görecilikleri var olan bir kültürü tehdit ediyor. Ya da var olan bir törelliği, mitolojiyi tehdit ediyor. O anlamda devrimciler, yani devirciler, sofistler. Ve halk onları yani genel olarak aynı zamanda Sokrates, Platon, Aristoteles sofistlere düşman, yani sofistleri düşman olarak görüyorlar. Felsefenin düşmanı olarak, gerçeğin düşmanı olarak görüyorlar. Bunlar yani biraz şey, mantıkla ilgili olduğu için bunlara giriyoruz. Mantıkta göreceliğin anlamı. Ama sofistler aynı zamanda demokratik bir dönemde ortaya çıkıyorlar. Yani herkesin eşit değerde olduğu bir dönemde ortaya çıkıyorlar. Böyle sofistlerin demokrasi de şey deniyor. Konuşma ustalığı çok önemli politik başarı için ve sofistler onu veriyorlar. Ama sofistler şey olmadıkları için, felsefeci olmadıkları için her uslanmamayı ya da her çıkarsamayı ya da her amacı aklamaya yarayan bir konuşma sanatı geliştiriyorlar insanlarda. Ki daha amaçlarını, davalarını iyi anlatabilsinler ve oy kazanabilsinler. Demokrasi konuşmayla yapılan bir politika. Şiddetle değil. Dolayısıyla kim iyi konuşursa, ustaca konuşursa o kazanıyor ve ustaca konuşmak için onun tekniğinden yararlanmak, sofistler öğretmenler, gezgin öğretmenler, onların öğrencileri olmak, onlardan onların sanatlarını öğrenmek gerekiyor ve bu şey çok yaygın Yunanistan'da o dönemde, yani Yunanistan klasik döneminde ve sofistler muazzam paralar kazanıyorlar o da zamanın şeyleriyle, ölçüleriyle. Parayla ders veriyorlar politika yapacak olan öğrencilere ve karayı ak göstermeyi öğretiyorlar. Onu nasıl yapılacağını. Yani sofistler felsefeci değiller ama içlerinde çok iyi düşünenler var. Çok usta diyalektikçiler var.
Sofistler nerede?
Ya onlar bir anda da ortaya çıkıveriyorlar. Yani koşullar onları talep ettiği zaman evet ot gibi bitiyorlar.
Gidiyorlar gibi.
Yani tarihte şey Yani sofizm demokrasiyle birlikte geliyor.
Bir tarihi var mı hocam?
İşte klasik deneme Atina'nın. Yani 4. yüzyıl, 5. 4. yüzyıl. Ondan sonra yani ama sofizmin o sofistler sufi sözü de onunla ilgili. Sofist ve sufi aradaki bağlantıyı görüyorsunuz. Sufiler de öğretmen, onlar da şey. Ama onlar biraz daha dine bağlılar. Daha şeyler. Onlar yani sofistler gibi şey pragmatist değiller. Demokrasiyle çıkıyorlar. Yani nereden bitiyorlar ot gibi? Demokrasiyle bitiyorlar. Çünkü demokraside onlara şey var. Ekmek kapısı var. Ha? Ekmek kapısı. Yani bu bütün sofistlerin son derece ahlaksız insanlar olduklarını söylemek anlamına gelmiyor. Sokrates'in onlarla diyalogları var, konuşmaları var, tanışıyor. Ama sofizm şeyi reddediyor. Şey gibi, yani nihilizm gibi, varoluşçuluk gibi, Tanrı'yı, özü, gerçeyi, onları...
herkesin inandığı her şey.
Evet, herkesin yani inandığı
gerçeği. Genel için. İnanılan her şey.
Tam Kierkegaard gibi düşünüyor. Kierkegaard şey diyor, ben diyor, benim için olan bir gerçeklik istiyorum diyor. Bana özgü, bana ait kişisel bir gerçeklik. Yani uğruna ölebileceğim ya da yaşayabileceğim ama bana, benim için olan bir gerçeklik.
Subjektif bir gerçeklikten bahsediyor.
Subjektif. Evrensel değil, nesnel değil, herkes için değil. Yani şimdi bunu bu dönemde bu tür sofizmi ya da bu tür göreceliği şey görüyor insanlar, genel olarak entelektüeller. Pozitif bir şey olarak görüyorlar. Postmodernistler öyle. Çünkü bu görecilik Nazizm gibi, Marksizm gibi bir şeye, merkezi bir dogmaya izin vermiyor. Çünkü ideoloji diyor ki ben gerçeğim. Ve de ben o gerçeği gerekirse şiddet yoluyla devletin yönetimine getireceğim diyor. Korkutuyor. Ama görecilik yani öyle bir saltık gerçeklik ya da kendini dayatan gerçeklik tanımıyor. O açıdan şey gibi de görünüyor. Hani gelişmeye de izin veriyor. Yani tamam, çünkü gerçekten düşüncenin erken bir aşamada katılaşması, donması gelişmeyi engeller değil mi? Çin durumunda olduğu gibi. Gelişme dediğimiz şey kötü bir şey değil. Gelişmeden korkmuyoruz. Yani gelişme insan doğasını kendine realize etmesi. Ama bu insan doğası erken bir aşamada kendine olgunlaştırıp kitlenirse Hindistan'da olduğu gibi plan, o zaman gelişme duruyor. Yani orada bir tür ideoloji sanki bütün toplumu yakalamış ve dondurmuş gibi görünüyor. Yani Hinduizm öyle. Hinduizm Hintlinin bilinci ya da onun anlısı bir bakıma ve onu eleştirmek için bir sofizm gerekir. Ya da onu sorgulayabilecek bir bakış açısı gerekir. Yani onun içinde yetişen felsefeler de şey, ona uygun. Yani eğer Veda, o Hinduizmin Vedaları mesela, onu Vedalar, o da felsefe diye görülüyor. Ama Vedalar Hinduizmin ilkelerini kapsıyor ve orada şey var, yani Nazi ilkelerinden daha kötü ilkeler var. Vedalarda. İnsanları hayvanların altına koyan şeyler var, ilkeler var. Ben sitede yazdım, yani Hinduizm, Nazizmin de şey, Nazizmden de daha kötü. Çünkü Nazizm hiç olmasa hayvanı insanın üstüne koymuyor. Ama Hinduizm ineği, maymunu, papağanı falan insanın tapması gereken kutsal varlıklar yapıyor. Şaka değil. Yani insan şey, hayvanın altında duruyor Hinduizm'de. Ve yani insanlar Nazizm'e de hayran oldular. Ona da kapıldılar. Bugün Batı'da bile şey var, Hinduizm'e hayran olan ona neyse saygı duyan şeyler var, entelektüeller var. Ha? Çok az değil. Ama Hinduizm insanı hayvanın altına koyuyor. Hayvanlar için diyor Hegel daha o zaman, bugün de öyle. Hayvanlar için bakım evleri var. Yaşlı inekler için. Özel bakım evleri var. Ama insanlar açlıktan ölüyorlar. 200 milyon falan şey var. Untouchables var Hindistan'da. Ben onların sitelerine gittim. Dalit.com diye bir şey. Orada onlar 250 diyorlar. Bunlar şey, kast altı, yani dört kastın da dışında diyorlar ve o Hinduizmin şeyini gösteriyor, gücünü. Yani bugün şeyler Hindistan'da yani insanlık ilgilenmiyor. Yani iki tane Filistinli çocuk öldüğü zaman ayağa kalkıyoruz falan. Ama Hindistan'da bunlar şey, yaş ortalamaları 25 falan. Daha 3 yaşında, 5 yaşında babalarının borçlarını ödemek için köle olarak çalışıyorlar. Günde 10 sent, 20 sent falan gibi bir ücretle. Rupi diyorlar. Yani 20 rupi, 10 falan. Ve milyonlarca bu çocuklar. Kent şeylerde, o kerpiç yapan yerlerde çalışıyor. Böyle en vasıfsız, en düşük emek gerektiren yerlerde çalışıyor. Kızlar, erkekler. Yani ama şey, bugün hala bunun farkında değil insanlık, ilgilenmiyor. Yani insanı övüyorlar. İşte ilaç sanayi gelişiyor, bilgisayar gelişiyor falan. Tamam ama aynı zamanda da orada ineklerin taptığını da görmek, ineklere tapıldığını da görmek gerekir. Bu bunun için görecilik gerekiyor. Sofizm, ama böyle sistemler, kapalı kültürel sistemler buna izin vermiyorlar ve o yüzden postmodern düşünce herhangi bir şekilde katılaşmayı, kapanmayı, dizgeselleşmeyi şey buluyor, tehlikeli buluyor. Yani doğru, öyle bir yan var. Nazizm bir dizge. Eğer o şeyse, realize olacak olsaydı, bütün dünya bir Hindistan olacaktı ya da acayip bir şey olacaktı. Yani insanlar deri renklerinden ötürü elimine edileceklerdi. Şimdi sofistler aynı zamanda da şeyler, yani bunlar o şeyden, gerçeğin katılaşmasından korkarak gerçeğin kendisini reddetme ucuna gidiyorlar. Tamam, Marksizm yanlış, Nazizm yanlış, Hinduizm yanlış, bunlar sistemler olarak, ideolojiler, inançlar olarak insan tinin şeyleri değil, gerçek biçimleri değil. Ama bu demek değil ki tinin hiçbir gerçek biçimi olmamalı. Yani sofistler o şeyi çıkarıyorlar, sonucu, ve postmodernler de o sonucu çıkarıyorlar. Büyük anlatı diye adlandırıyorlar. Grand narrative, o öyle bir şey, ona karşı çıkıyorlar. Şimdi anlak bu haliyle sofizme de hizmet eder. Ona karşı çıkanlara da hizmet eder. Marksizme de hizmet eder. Nazizme de, yani İslamlama, sıradan İslamlama, genel olarak İslamlama, bunların hepsi şey, kuramsal bakış açıları ve hepsi İslamlamayı kullanıyorlar. Derin düşünceyi kullanıyorlar. Anlığı kullanıyorlar ve orada onların hepsinin üstüne çıkan gerçeklik var ve o gerçekliği bulmak. O zaman felsefenin yöneleceği şey o. Öyle görünüyor. Yani en azından Hegel'in yaklaşımı böyle. Görecilik var diye, görecilik tamam, belli katılaşmalara karşı bir önlem, ama görecilik aynı zamanda da şey, o önlem enteresan bir şey. Öyle bir önlem olmadığını da gösteriyor. Yani görecilik usul edetmenin sonucu ve şeye baktığımız zaman, usul edilenlere baktığımız zaman usul en, yani bu konuda en iyi, en etkili ve en tutarlı pozisyonu alanlar kimlerdir diye baktığımız zaman usul edilip en tutarlı irrasyonelistler kimler dediğimiz zaman Heidegger çıkıyor ve Sartre çıkıyor. Ve bunların ikisi de şey, ideolojilere dönen insanlar. Yani hem de şey, yani o görecilik sonunda şey yapmıyor, olması gerektiği gibi de olmuyor. Kendine bir şekilde yine bütünüyle o narratif denen şey, grand narratif denen şeylere bağlıyor ve hem de onların en acımasız biçimlerine bağlıyor. Bu şeyle ilgili, us'un anlamıyla, yani us, o zaman us nedir? Ve us'u nasıl bileceğiz? Eğer gerçeklik göreli değilse us'un ne olduğunu nasıl bileceğiz? O konuda Hegel şurada bir yerde söylüyor. Sayfa, büyük mantık sayfa 34. Mantık böylece arı us'un dizgesi olarak, arı düşüncenin ülkesi olarak anlaşılmalıdır. Arı us'un dizgesi. Anaxagoras Galaksi biliyoruz. Galaksi Operası'nın şeyi, önemi şeyde yatıyor. Nous evrenin ilkesidir dedi. Galaksi Operası. Nous burada Hegel ya da virgül koymuş düşünce diyor. Nous ya da düşünce. Yani nous us da diyebiliriz. Onlar anlık da diyebiliriz. Ama genel olarak us diyebiliriz. Evrenin özü düşünce olarak belirlenecektir. Ya da belirlenmelidir diyor. Anaxagoras. Anaxagoras Perikles'in öğretmeni. Perikles zamanında yaşadı. Ve yine Yunanistan'ın altın, Athena'nın altın döneminde. Demokrasinin şeyinde, doğruğunda. Şimdi Arus'un dizgesi. Yani bu kavramlar arı olarak alındıklarında ve diyalektik olarak bağıntılandıklarında, zorunlu olarak bağıntılandıklarında bir yapı oluşturuyorlar, bir bütün oluşturuyorlar. Usumuz böyle bir bütün, diyor Hegel. O zaman o usun yapısı nedir? Ve o dizgin ne, dizge nedir? Yani içeriği nedir dizgenin? Onu mantık bilimi o. Yani mantık bilimi Hegel'le başlamıyor. Mantık bilimi üzerine ilk çalışmalar ve oldukça da kalıcı çalışmalar Aristoteles tarafından yapılıyor. Platon tarafından değil. Platon mantıksız değil. Platon us dışı değil. Yani o da Aristoteles'in şey, temeli ve Aristoteles Platon hiçbir zaman şey yapmıyor. Reddetmiyor. Ama Platon'da şey yok. Aristoteles'teki gibi mantıksal çalışmalar yok. Organon dediğimiz şey yok. Hegel, Aristoteles'in organonu bugün de geçerli diyor. Yani orada şey önemli, Yunanlarda öyle bir geometri var ki bugün de geçerli. Ve öyle bir mantık bilimi var ki bugün de geçerli. Hegel şey diyor, yani kendi mantık bilimi için Aristoteles'in organonunun bir yeniden toparlanışı. Yani bu, şimdi bunları belki biraz kayıt için bu kadar şey derinine giriyoruz. Yani yeniden toparlama şey gibi görünmüyor. Yeterli gibi görünmüyor. Hegel daha fazlasını yapmış gibi görünüyor. Aristoteles organonu oldukça geniş kitaplardan oluşuyor. Oldukça zor. Ve dizgesel değil aynı zamanda ama Hegel öyle bir şey içinde. Yani Aristoteles'te dağınık olan mantıksal çalışmaları ya da mantıksal çözümlemeleri alıp dizgeselleştirmiş gibi görünüyor. Tabi onun için Aristoteles'in neler yaptığını iyi bilmek gerekiyor ve o da oldukça uzun bir iş. Eğer Hegel düzgün yaptıysa çalışmasını, o zaman bizim en azından Aristoteles'e başvurma zorunluluğumuz ortadan kalkıyor. Yani onu önemi için okuyabiliriz, öğrenmek için, o dönemdeki bir insanın nasıl düşündüğünü falan görmek için. Çünkü Aristoteles ve Platon aynı zamanda tabii Ön-Sokratikler de var bunların içinde. Yani bilimin, modern kültürün özel bir yanının şeyi, kurucuları olarak da kabul ediliyor.
Yani Aristoteles böyle hani kitapları şeyleri falan var mı?
Evet.
Bir tek Sokrates'in mi yok? Onu Platon mu yazdı?
Evet. Sokrates yazmıyor, konuşuyor. Platon o konuşmaları ya doğru... Evet, onları... Platon, Sokrates öldüğünde 20 yaşında. Yani Platon, Sokrates'in öğrencisi. On tarafından ama öyle uzun, çok uzun bir süre boyunca değil. Ama kendi tanıkı olduğu ya da arkadaşlarının, yani Sokrates'in ya mesela Sokrates'in öleceği, ölüme mahkum edildiği gün, o gece Sokrates'in arkadaşları geliyorlar yanına ve onlar konuşuyorlar Sokrates'le. O konuşma bir tür kaydediliyor onların belleklerine ve kağıda geçiliyor. Ya da Sokrates'in savunması. Sokrates gidiyor Atina halkı önünde, Atina jürisi önünde kendini savunuyor. O savunmanın şeyi var, kaydı var. Ses kaydı değil. Ama şey, onu dinleyenlerden ve Platon onu şey yapıyor, kağıda geçiriyor. Daha sonra bir tane daha var o kayıt. Xenophanes'in Aristoteles'in Memorabilia diye çeviriyor. Yani o da aynı konuyu alıyor, aynı savunmayı ve şey aynı, içerik aynı. Yani şey yapmıyorlar, öyle bozma, değiştirme falan yok. Bir de nedense o dönemde insanlar o bellekte tutma konusunda şeyler, yani şunu bütün İlyada, Odisey falan oral, onlar yazıya geçirilmeden önce kuşaklar boyunca, yani 3-5 kuşak ya da 5-10 kuşak boyunca bellekte saklanıyorlar. Daha sonra şey kağıda geçiyor. Ve şey böyle Platon Sokrates ilişkisi öyle. Sokrates bir şey yazmıyor. Platon yazmaya başlıyor.
Aristoteles mi
yani? Aristoteles.
Kağıda döküldükten sonra artık bellek zayıflamaya başladı insanlarda.
Öyle.
Yani.
Ama yine de şey yani hafızlar var biliyorsunuz.
Var.
Bizim kitabı ezbere biliyorlar.
Bizlerin tembelliği orada işte kağıda yazılıyor ya. Evet. Beynimizden atıyoruz şey.
Şimdi bu sefer umarım fazla şey gelmiyor bunlar. Yani,
oradan Türkçe'ye çevrilmiş miydi?
Bazı bölümler hepsi değil. Yani onun
çevrilmiş.
Ama çevrilmemiş gibi çünkü hemen hemen şey yani hiçbir etkisini görmüyoruz. Yok gibi. Yani henüz şey yok. Platon'un falan çevirileri Platon'a ve Aristoteles'e yaraşır bir formatta yok Türkiye'de. Bunları yapacağız. Şimdi o zaman negatif şeyleri söyledik. Anlak dedik. Sıradan usul anlama, ondan sonra derin düşünme falan bunlar şey değil. Felsefe için uygun değil. Felsefe için uygun olan ne? Felsefe için uygun olan şey düşünmenin özel bir yöntemi ve onu nasıl şey yapacağız? Çözümleyeceğiz ya da nasıl ele alacağız? Şimdi yine biraz daha Hegel'in kendi şeyini, sırasını izleyelim. Şimdi bu giriş bölümünde diyor, burada verilen ön söylemin amacı mantık kavramını temellendirme ya da içeriğini ve yöntemini önceden bilimsel olarak aklama gibi bir şey değil. Yani burada henüz onu yapabilecek pozisyonda değiliz diyor girişten. Dizgi önümüzde yatıyor, dizgiye girmedi. Dizgiyi dışarıdan nasıl konuşabiliriz? Dizgi hakkında dışarıdan çok bilimsel olarak konuşamayız diyor. Yani tanıtlamalı bir konuşma yapamayız. Sıradan uslamlamalar üzerine dayalı ve tarihsel bir anlamda kimi açıklamalar ve gözlemler yoluyla bunları yapacağız diyor. Yani az önce felsefe için uygun olmadığını söylediğimiz sıradan uslamlama ve tarihsel bir anlamda kimi açıklamalar ve gözlemler yoluyla bu bilimi irdeleyecek olan bakış açısını tasarımsal düşüncenin kendisine yaklaştırmaktır. Yani hala burada şey değiliz, sıradan tasarımsal bilinç düzlemindeyiz, sıradan uslanlama düzlemindeyiz henüz giriş bölümünde. Daha dizge şeyden ayrı, dizgeye girmedik. Dizgeye varlıkla girdik ve orada bir takım arı mantıksal sorunlar karşımıza çıktı. Yani o sorunları almaya başladık. Nelerden oluştuğunu, nasıl oluştuğunu, ne olduklarını falan görmeye başladık. Bütün dizge o arı kavramların bağıntılarıyla kurulacak ama şimdi dizgenin dışındayız. Dizge hakkında dışarıdan nasıl konuşabiliriz? Yani doğal bilincin tasarım, sonlu düşünce düzleminde neler söyleyebiliriz? Onları söylemeye çalışıyor. Yani biz de onları izliyoruz. Şimdi burada Kant'la ilgileniyor. Eleştirel felsefe dediği şey Kant'ın felsefesi ve yani onlar Almanya'da o dönemde dikkate alınması gereken konular, bugün de dikkate almamız gereken konular Kant'ın felsefeyle ilişkisi. Ama onlara kitabın içinde de değineceğiz. Şimdi kendilerinde şeyler, en azından ona bir dönelim. O konuda neler düşüneceğiz? Yani Kant'ın felsefesini ayrıntılı olarak incelemeyeceğiz. O şey, hızlı gitmemize önler bir köşede. Ama Kant kendilerinde şeyler bilinemezdir diyor. Bunu nasıl anlayacağız?
Kendinde şey.
Ding an sich. Kendinde şey.
Kendinde şey ya da bilinemez. Şey.
Evet. Kant, Hegel, Kant, Hegel, Hegel'in Kant'la ilişkisi önemli. Yani şimdi eğer bilim buysa, mantığın usul çözümlemesi buysa, Kant'ın yaptığı şey yani bundan ayrı bir şey. Bunun buna karşı, bununla karşılaştırma içinde geçersiz bir içerik taşıyor. Ama yine de şey, yani önemli ve okunuyor. Okuma, bizim de okumamız belli bir ölçüde gerekli. Yani ya şimdi kimya ortaya çıktığı zaman kimyayı öğrenen öğrencilere kimyayı bir zamanlar öncelemiş olan simya anlatılmıyor. Değil mi? Simya yanlıştı. Geçersizdi. Ve bir tarafa atıldı. Kimya durumunda öyle bir şey var. Kimya simyadan geldi aslında. Yani o simyadaki şeyler, irrasyonel yanlar atıldı. Yerine daha pozitif bir içerik getirildi. İşte doğada bir fürükten, büyüden falan kurtarıldı ve sonunda simya kimya oldu. Yani simya şeyleri, o elementleri falan onları inceliyordu. Ateş, hava, su, toprak falan. Yani özdeğin şey, asıl temel yapısını, ama aynı zamanda da boş inançla birlikte, büyüyle birlikte yapıyordu onu. Kimya oraya geldi. Şimdi felsefede felsefede de şey var, irrasyonel bir yan var süreçte. Ama felsefe onlara biraz daha şey yapıyor. Daha sık göndermede bulunuyor. Yani sofistler mesela felsefe tarihini anlıyorlar. Yani felsefeyi reddedenlerin kendileri felsefe tarihini alınıyorlar. Kimya tarihini, simya alınmıyor ama onun bir nedeni o eğilimler bugün de insanlar arasında yaşıyorlar. Yani bugün simya pek yaşamıyor. Ama kantçılık yaşıyor. Sofistlik çok yaygın olarak felsefede karşımıza çıkıyor. Yani gerçeğin nesnelliğini reddeden, Kierkegaard gibi gerçeği bireyselleştirmek isteyen, tekilleştirmek isteyen bakış açıları sofistik. O açık, yani sofistlerin şeyi bu, belgeleri, sloganları bu. Kişisel gerçeklik ısmarlıyorlar. Herkes için özel bir gerçeklik olacak ve onunla yaşayacaklar, onunla ölecekler. Kierkegaard'ın sözü enteresan değil mi? Ölüm. Yani görecilik nedense ölüme çok fazla yakın duruyor. Duruyor mu? Nazizm ölümle ilgili bir ideoloji. Ve Heidegger'in felsefesinde de ölüm çok temel temalardan birisi ve aynı zamanda Heidegger'in kendisi bir Nazi ve Nazizm ölümden ayrılabilecek bir şey değil. Albert Camus diyor, felsefenin temel sorunu, temel de ilgilendiği nokta ya da yani esas çözmesi gereken sorun değil ama temel ilgi noktalarından biri ya da temel, çok temel olmaz. Temel ilgi sorunu intihar çevresinde döner diyor. İntihar sorunudur diyor. Bunlar onların kendi sözleri. Yani şey değil, öyle çok uzakta duran ve hani gözden kaçırılabilecek şeyler değiller. Şimdi o zaman bu negatif yanları da, felsefe tarihinin bu şeyleri, yanlış görünen yanlarını da incelemek zorundayız. Yani Hegel tinin görüngü biliminde yanlış olanı inceliyor. Öyle diyor, kendisi öyle diyor. Tinin görüngü bilimi incelediği şey bilinç biçimleri. Duysal pekinlik, algı, anlak, ulus, din, bir sürü şey, bilinç, yani bütün bilinç biçimleri değil ama belli bir süreci oluşturan bilinç biçimleri ve orada da şey var, yanlış olan inceleniyor, onu söylüyor. Yani Hegel'in kendisi onu belirtiyor, yorum yapmıyoruz. Şimdi niye yanlışla ilgileniyoruz? O büyük ölçüde o yanlış, bugün de Hegel'in zamanında da ve bugün de sürdüğü için. Şimdi çok mu uzaklaştık şeyden? Tinin görüngü bilimi burada ön sözde sayfa 33. Şimdi o zaman yöntemle ilgili olarak mantık biliminde kullandığı yöntem, o ne olduğunu bilmiyoruz da, teni görünge biliminde kullandığı yöntemle aynı. Çünkü onun aynı olmadığını düşünenler falan çıkıyor. Hegel burada şey diyor, aynı yöntemi kullandım diyor. Teni görünge bilimi ne yapıyor? Bilincin kendisinin ve nesnesinin ilk dolaysız karşıtlığından saltık bilme noktasına dek ileriye devimi içinde bilinci betimliyor. Yani bilincin ilk biçimi diyor, kendisinin ve nesnesinin ilk dolaysız karşıtlığı ve saltık bilme başı ve sonu böyle teni görünge bilimi. Peki, şimdi ilk dolaysız bilme nedir? Biz daha ileri gidelim. Bilmenin ne olduğunu şey yapalım, düşünelim. Ya da gerçeğin ne olduğunu, gerçekliğin ne olduğunu. O da, bunlar bu ön sözün konuları. Yani biraz fazla yoğun ama kendilerinde şeylerden ya da kendi şeyden söz ettim biraz önce. Bunlar hepsi nasıl bağlı? Şimdi sayfa 30'da Hegel gerçeklik düşüncenin nesne ile bağdaşmasıdır diyor ama bunu ironik bir anlamda söylüyor. Bu giriş, okumanın girişinden öyle olduğu görünüyor. Bilme benim karşımdaki nesneyle bir ilişkim değil mi? Genel olarak öyle. Yani düşüncenin nesnesiyle bir ilişkisi ve eğer benim düşüncem nesneyle bağdaşıyorsa o zaman o düşünce gerçek oluyor ve ona da bilgi diyoruz. Diyebilir miyiz? Yani bu şimdi bilme nasıl olanaklı? Bilme, eğer bilmenin duyularla değil ama kavramlarla ilgili olduğunu düşünürsek onu düşünebiliyor muyuz? Bilme nedir deyince bilmenin duyularla ilişkisi. Duyularla bir şey bilebilir miyiz?
Duyularla hissederiz.
Duyular duyumsar. Yani duyularla bilmeyiz diyebiliriz. Eğer duyuların işi duyumsamaksa. Algı ayrı bir şey. Bunlar, Hegel bunları görüntülerinde inceliyor. Daha sonra da şeyde inceliyor. Tin felsefesinde de inceliyor. Ama yani biz onları şey yapacağız. Zaman sırasına fazla önem vermeden bağlantı çıktıkça inceleyeceğiz ve öğreneceğiz. Bilmenin bilme nasıl oluyor? Yani normal insan deneyim yaparak, deneyimle, tecrübeyle bilginin oluştuğunu kabul ediyor. Mesela görgücüler böyle kabul ediyorlar. Görgücülere göre bilginin kaynağı deneyim. David Hume'a göre böyle.
Yani keşfedildiği
kadar. Duyulara bağlı. Evet. Yani duyulara bağlı ve deneyim dediğimiz zaman ne düşüneceğiz? Ya da genel olarak bilgi. Yani şimdi burada sorgulama yapmamız önemli. Nereleri sorgulayacağız?
Anlamak değil mi?
Anlamak nedir? Anlamak nedir? Şimdi bunları...
Ben şimdi bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Okuyorum. Okuduğumu da bir şey öğreniyorum ama anlamıyorum.
Evet. Yani, peki.
Doğal bilinç... Bilgime bir şey eklenmiyor benim.
Doğal us nedir?
Doğal us.
Neyle okuyoruz? Bir kere okuduğumuz zaman buradaki simgelerle, resimlerle falan ilgilenmiyoruz aslında. Hatta sözcükleri, yani bir roman okurken genellikle şey, o sözcüklerin gözümüzün önünden geçtiğini bir noktadan sonra unuturuz. Yani orada düşünceye geri çekiliyoruz. Daha doğrusu bilince çekiliyoruz. Ama bilinçaltına falan değil tabii. Şimdi doğal bilinç, evet, şöyle, anlamak nedir, bilmek nedir, doğal us nedir, doğal bilinç nedir ya da tasarımsal bilinç, onu da, yani bunları Hegel'de kullanıyor, biz de kullanacağız. Anlamak nedir, anlık nedir, mind, zihin denen şey, akıl ve anlık aynı değil, onları anlık diyelim, mind yerine ya da zihin yerine Onlak. Bunlar bunlar şey. Özsel. Şimdi us yani bunların hepsinin bir olmadığını biliyoruz. Bunlar kavram ve kavram için tanım vermeyecektik. Us şudur, tin budur, onlak budur falan demeyecektik. Bunları nasıl daha netleştirebiliriz? Yani bunlar bulanık bizim kafamızda. Yani kavramları var bizde ama kavramlarını bilmiyoruz. Bu önemli. Kavramlarını bilmeyen usumuza doğal us diyoruz. Ve o doğal usu bilinçli usa, kendini bilen usa yükseltme. Onun bu görevi yapan şey mantık bilimi. Evet. Bu şey her bilinçte kavramları bilmeyen usa doğal usu diyoruz. Şimdi her bilinçte kavramlar var. Yani devlet nedir dendiği zaman tanım istemiyorduk. Öyle bir soruyu da aslında şey yapıyoruz. Pek beğenmiyoruz ama devlet kavramı her bilinçte var. Ama devletin ne olduğunu bildiği o kavramın o bilinçte olması o kavramı devleti, özgürlüğü, yasayı, özdeyi, uzayı, zamanı, varlığı bildiğini bilmesi anlamına gelmiyor. Bilinçte var bunlar. Bunlar bizim usumuzda var. Ve ama bu sunumuzda bulunmaları, onları kullanmamız, duyduğumuz zaman anlamamız, onları bilmek demek değil. Anlamak bilmek değil. Anlamak bir yanıyla o semantik dediğimiz şey. Anlamanın ne olduğunu yine özsel olarak söyleyebiliriz. Anlamak, anlamak özsel olarak efendim nasıl olanaklı oluyor? Sahibiz. Bu yetiler, yetenekler ya da yetiler daha doğrusu. Bunlar yetik. Yetenek kazanılan şey. Yeti, yeti doğal olan. O önemli bir ayrım. Yani yeti...
Sanki anlayınca sizden bir şeymiş gibi oluyor yani.
Evet. Şimdi anlamak, Türkçe etimolojisine dayanırsak daha güzel görünecek. Anlamak şey gibi an yapmak gibi. An sözcüğü kök, anlamak, anlık, anlak, anımsama, ondan sonra başka anlatma, andırma, andırma, andırmanın kökünü bilmiyorum ama an sözcüğü Türkçe'de birçok sözcüğü, birçok ekle değişik sözcükler veren bir kök. Anlamak, an yapmak demek. Bir şeyi anlamak demek, onu anlığa götürmek demek. Anlık nedir, zihin nedir dediğimiz zaman onu yine duysaldan uzaklaştırıyoruz. Yani zihin duysal bir yeti değil. Değil mi? Bunu doğal bilgimiz, doğal bilincimiz de bize söylüyor. Zihin duysal değil. Anlık ve zihin eşit olarak kullanacağız. Yani hangisini kullandığımızın hiçbir önemi yok. Ama anlamak, şimdi Türkçe arı dili arılaştırmanın şeyi burada görünüyor. En büyük yararları, yani yararının en çarpıcı göstergelerinden birisi bu. Anlamak sözcüğü ya da anlak sözcüğü. Çünkü anlamak demek bir şeyi an yapmak demek. Ansallaştırmak demek. Onu eğer anlık, yani zihin duysal değil ama kavramsal ise o zaman anlamak bir dışsal sesi ya da görüntüyü, simgeyi kavrama indirgemek demek ya da bağlamak demek. Kavram olmadığı zaman anlama yok. Anlama olmadan kavram olur mu? Olur. Yani anlama, kavram özneye bağlı değil her şeyden önce. Anlamak yani ses diyorum. Çünkü ben being de desem anlayacaksınız onu. Ötr, lötr desem o da anlaşılacak. Ama ver desem anlaşılmayacak. Niye? Çünkü İsveççe bilmiyorsunuz ve onu kavrama da götüremeyeceksiniz. Ama İsveççe öğrendiğiniz anda onun da varlık olduğunu anlayacaksınız. Yani yabancı dilleri anlamıyoruz. Niye anlamıyoruz?
Bilmem.
Niye bilmeyen? Ne demek bilmemek?
Öğrenmemişiz.
Kavram oluşmuş.
Kavram oluşmamış. Kavram oluşmuş ama kavram o doğal bilinçte var. Yani Swahili dili bilmeyen bir insanda o dilde anlatılan o dilin sözcüklerini anlattığı her kavram var. O da varlık diyor. Japonlar da varlık diyor. Çinliler de varlık diyor. Almanlar da diyor. Yani orada bütün o ayrı dillere ortak olan temel kavramsal temel. O evrensel, o milliyet, etnik grup, tarihsel dönem falan tanımıyor. Yani Thomas Kuhn diyor ki kavramlar tarihe göre değişiyor. Tarihe göre değişen şeyler kavramların kendileri değil ama onların tasarımsal biçimleri. Ve ona bu şey problemi çözmek çok şey değil.
Gözünüz
açılsın. Allah'ımız var. Gözünüz açılsın. Evet ya, bu sefer biraz
fazla kilitlendik.
Tamam, ne verelim?
Olabilir mi? Zihin kavramı olmadığı